yıldızlarla dolu bir gece. Küçük bir çocukken evimizin bahçesine çıkar. Şu sonsuz gökyüzünde bir yıldız kayması görebilmek için sabaha kadar beklerim.
Çünkü o zamanlar inanırdım ki eğer böyle bir şeye şahitlik ederseniz dilediğiniz her şey gerçekleşecek.
İnsanoğlu uzun zamandır birbiriyle, yaşadığı dünyayla ve etrafını saran şu koca kainatla bir etkileşim kurma ihtiyacı ve arzusu içinde. Kainatın mevcut hali, sebepler açısından adeta sayısız parametrenin bir arada gerçekleşmesinin bir neticesi olarak görünüyor. Dünyamız, Güneş'in etrafında milyarlarca yıldır durmadan dönmeye devam ediyor.
Hatırladınız mı? Küçük bir çocukken yalnızca yıldızları seyretmezdim. Elimdeki bu küçük topaçla bitmek bilmez saatler boyunca oyunlar oynardım. Asya'dan çıkıp Avrupa'da popüler olan bu küçük oyuncak, Newton'un eylemsizlik ilkesine göre dışarıdan herhangi bir müdahale gelmedikçe ve mevcut şartlar değişmedikçe asla durmayacak. Tıpkı dünyamızın kendi ekseni etrafında ve güneşin etrafında hiç durmadan dönmesi gibi. İnsanlık tarihi bu sonsuz döngünün içinde adeta domino taşları gibi birbirini etkiledi ve öyle gelişti. Peki ya küçük değişiklikler yaşansaydı ve bu öngörülemez sonuçların doğmasına neden olsaydı, bugün nasıl bir tarihimiz olurdu? Minicik bir kar tanesi, kocaman bir çığa dönüşüyor. İnsan keşfetmeye, araştırmaya, öğrenmeye ve kendinden sonraki kuşaklarla ilişki kurmaya bilgisinin ve sezgisinin ışığında devam ediyordu. Peki, bu gücü ona veren neydi? Asya'dan çıkıp Avrupa'nın yolunu tutan sadece bu küçük topaç değildi. Milattan önce 1. yüzyılda Asya'nın kuzeyinde yer alan Han Hanedanlığı'nın yoğun kar yağışı altındaki bir gecede yaşananlar binlerce yıl sonra Güney Amerika'nın kaderini değiştirecekti. Peki ama nasıl? Milattan sonra 1. yüzyıl. Eski Çin. Han Hanedanlığı İmparatoru Zao. Hayatta insanı mahveden üç şey vardır. Korkaklık, gurur ve öfke.
Zao Di'nin bakışlarında bu üçünü de bulmak mümkündü. Ve o da biliyordu ki yaşam korkunun bittiği yerde başlayacaktı. İmparator Wu Di'nin ölümünden kısa süre sonra tahta geçen Zao Di, hanedanlığının geleceği için kahinlerden yardım istedi. Amacı Han hanedanlığını ekonomik yönden refaha eriştirmek ve ülkesine parlak bir gelecek yaşatmaktı. Ülkeye hakim olan kaos ortamından ve bunun yol açabileceği sorunlardan endişe duyan hükümdar, kahinlerin ağzından çıkacak kelimelere odaklanmış haldeydi. Uzun süren savaşlar sonrasında nihayet barış ve huzur ortamı geri gelmişti. Eğer insanlık tarihinin tozlu sayfalarını biraz karıştırdıysanız, bunun sonsuza dek mümkün olmayacağını da bilirsiniz. Nitekim ortalıkta müthiş bir gerilim ve gizem hakim oldukça İmparator Zao Di ülkesi adına iyiden iyiye kaygılanmaya başlamıştı. Dışarıda hızlıca tüm hanedanlığı etkisi altına almaya başlayan kar yağışı odadaki tansiyona söz geçirememişti. İmparator Zao Di duyduğu kehanetlerden pek memnun olmadı. Han hanedanının geleceği tehlike altındaydı. Eski Çin'de Feng Shui rahiplerinin kullandığı kahin tahtasının birkaç yüzyıl sonra pusulaya dönüşebileceğini kim tahmin ederdi? Kim bilebilirdi? Eski Çin kehanetleri genç bir İspanyol'un cesaretini körükleyecekti. Aztek hükümdarı II. Montezuma, halkı tarafından oldukça sevilen, kendi zamanının çok ötesinde adil ve bilge bir kral. Aztek efsanesinde anlatıla geldiği üzere, kuzeyden gelen bir kabile, uçsuz bucaksız bir çölün ortasında devasa bir kartalın bir kaya üzerindeki yılanı yediğini görecek ve bu yerde uygarlığın temelini atacaktı. Efsane gerçekleşmiş ve Tenochtitlan kenti Aztek uygarlığının başkenti olmuştu. Fakat Aztekler bir sabah uyandıklarında tanrılarının kendilerini terk etmiş olabileceğini düşündüler. Onlara seslerini duyurabilmek ve onlardan af dilemek adına kurban adamaya başladılar. Hükümdar II. Montezuma tahtına oturdu ve halkının geleceği için çok önemli rol oynayabileceğini düşündüğü bu kurban ayinini bütün serin tanrılığıyla izledi. Montezuma yaklaşan tehlikeden habersiz bir şekilde son kez halkını selamladı. Çok yakın bir zamanda vatan haini ilan edileceği aklının ucundan bile geçmeyecekti. Hernán Cortés, insanlık tarihinde görüp görebileceğiniz en açgözlü, en vicdansız ve en merhametsiz denizcilerden biri. ...15. yüzyıl... ...Küba... ...İspanyol fatihlerinden Diego Velázquez... ...yanına aldığı genç ve gözü pek denizcilerle... ...Kolomb'un açtığı kapıdan girip... ...yeni dünyayı keşfetmişti. Velázquez ve tayfası... ...kısa zamanda Küba'yı tamamen işgal edip... ...kontrolü altına aldı. İspanyol fatihiyle beraber Küba işgaline katılan... ...genç İspanyollardan biri de... ...Hernán Cortés'ti. Henüz 20'li yaşlarının başındaki bu genç adam aldığı hukuk eğitimi ve gözü pekliğiyle Santiago Belediye Başkanı oldu. Fakat büyük bir sorun vardı. Cortez ne Küba'da olmaktan ne de belediye başkanı seçilmekten pek de hoşnut değildi. O sık sık denizcilerin vakit geçirdiği tavernaya gider, gece geç saatlere kadar onların gizemli ve macera dolu hikayelerine kulak kabartırdı. Deniz kızları, mercan kayalıkları, sonsuz hazineler. Cortez, yeni dünyanın gerçek kâşifi olmak için can atmaktaydı. Cortez, vaktinin çoğunu pek de önemsemediği devlet işleriyle geçirmekteydi. Onun amacı Küba'yı istenilen seviyeye getirip yeni bir şehir inşa etmek değildi. Onun amacı birkaç adım ötesindeydi. Bu genç adam, elinde tuttuğu değerli hazinenin ona sağladığı imkanlarla bilinmezin kapılarını zorlamak istemekte, uçsuz bucaksız yolculuklara çıkma hayali kurmaktaydı. Cortez, kendisine bir tayfa bulup gemisinin kumandasına geçip Güney Amerika sahillerine çıkma şansı yakalayabilecek miydi? Tarihin tahmin edilemez bir kırılma anı Cortez'in ve henüz keşfetmediği toprakların kaderini değiştirecekti. Tarihi İpek Yolu, binlerce kilometre, yüzlerce kültürün gösterişli bir karmaşası. Sayısız baharat ve ipek alışverişi Asya'yı Avrupa'ya bağlamakla kalmamış, din, dil ve ırk gözetmeksizin kültürler arası bir köprü kurulmasına olanak sağlamıştı. Pusula, Çinli denizcilerin okyanus ötesine doğru yaptıkları uzun yolculukların anahtarı. Anadolu, daha önce denizleri aşmaya yarayacak böylesine bir keşif görmemişti. Milattan sonra 1. yüzyılda kehanetlerde kullanılan güneyi gösteren kaşık, yüzlerce yıl sonra pusulaya dönüşmüş bir şekilde Anadolu'ya geldi. Fakat ne Anadolu ne de Çin yaklaşan tehlikenin farkında değil. Güneş doğuyu aydınlatmaya devam ederken batı henüz karanlıkla cebelleşmekteydi. Haçlı seferleri için Fransızlar, Normanlar, İspanyollar, Lombardlar gibi pek çok milletten oluşan bir ordu oluşturulmuştu. Sayıları 30 bin ila 70 bin askerden ve 30 bin asker olmayan kamp takipçisinden oluşan ordu uzun yıllar boyunca Anadolu'yu kan gölüne dönülecekti. Birkaç yüzyıl daha devam edecek Haçlı seferleri, her ne kadar tartışıla gelse de belki planlananın dışında kalarak tarihi değiştirecek önemli bir olaya da öncülük etmişti. Uzunca süren savaşlar sonucunda Avrupa'nın kaderi Çin'den gelen mucizevi aletle tekrar yazılacaktı.
Uzunca bir zamandır yaşadığımız dünyanın sizce henüz ne kadarını keşfedebildik? Emin olun hala gidilecek çok yol ve aralanacak çok kapı var. Şanslıyım ki yanımda binlerce yıldır insanlara yol göstermiş olan pusula var. Pierre de Maricourt ismini daha önce duydunuz mu? Bugün bilinen haliyle kullandığımız pusula onun imzasını taşıyor. Fakat eminim ki Pierre, geliştireceği bu aletin ileride bir gün insanlara uzayın derinliklerine bile gitme cesareti aşılayacağından haberdar değildi. Unutmayın, aradığınız hazine içine girmekten korktuğunuz mağaranın en derinliklerinde saklı olabilir. İstiridyenin içindeki inci misali. Önemli olan inanmak, çalışmak ve inat etmek. Tutku hayattaki anlam arayışımızın anahtar kelimelerinden biridir. Eğer tutkuyla hırsı birbirine karıştırırsanız elinize ne geçer onu bilemem ama tahmin edebiliyorum. Koskoca bir hiç. Aynen genç İspanyol Cortes'in eline geçtiği gibi.
Genç adamın tutkularını gerçekleştirmesini sağlayan pusulanın binlerce insanın hayatına mal olarak oraya geleceğini kim bilebilirdi? Cortes kafasına koyduğu şeyi gerçekleştirecek, yeni dünyanın gizemli derinliklerine gidip oranın altını üstüne getirecekti. Hernán Cortés, Küba valisi ve amiri konumunda bulunan Diego Velázquez'in emriyle henüz keşfedilmiş Meksika'nın yolunu tutmuştu. Kıtanın bilinmez diyarlarına gidecek ve kendisine ilham veren önceki fatihler gibi yeni topraklar edinecekti. Velázquez, Cortés'in gözündeki pırıltıdan hoşlanmamış, ona verdiği emri iptal ettiğini açıklamıştı. Fakat iş işten geçmişti bile. Cortés yeni kıtanın hemen kıyısındaydı. 1519 Şubat'ında muhtemelen 34 yaşındayken 11 tekneden oluşan filosuyla Meksika sahillerine Yucatán yarımadasına ulaştı. Karaya adım atıp ilerledikçe gördüğü manzara onu dehşete düşürecekti. O yıl Aztekler için özel bir yıldı. Çünkü Aztek takvimine göre yılın bu zamanlarında uzun zaman önce halkını terk etmiş Tanrı Kral tüylü yılan, beyaz kıyafetler içinde, beyaz tenli ve sakallı bir insan kılığına girip halkına mutluluk getirmek üzere geri dönecekti. Kurban edilen insanların sayısı gitgide artmaktaydı. Fakat ne yazık ki beklenen af bir türlü gelmiyordu. İyice ümidini kaybetmiş olan hükümdar bir an önce kendini toparlamalı ve halkına yeniden liderlik etmeliydi. Çünkü yaklaşan tehlikenin boyutlarını tahmin dahi edemeyecekti. İspanyol kumandan Cortés gizemli ormanda askerlerine öncülük ediyordu. Henüz keşfedilmemiş bu topraklarda değerli bir şeyler bulabileceğinden adı kadar emindi. Davetsiz misafirler ev sahipleriyle karşılaşmıştı. Ufak bir kıvılcım geri dönüşü mümkün olmayan olayların yaşanması demekti. Büyük sessizlik. Cortés'in adamlarından biri tüfeğinin tetiğine usulca dokunmak üzereydi ki ok yaydan çıktı ve Cortés'in gırtlağına saplandı. Gerçekten de öyle mi oldu? Elbette hayır. Cortés beyaz kıyafetler giymiş, beyaz tenli ve sakallıydı. Aztek efsanelerinde adı geçen ve yılın bu zamanlarında beklenen Tanrı Kral Tüylü Yılan'ın tarifine birebir uyuyordu. Cortés, II. Montezuma ve onun büyük hazinesi hakkında yeterli bilgi sahibi olunca, çocukluk hayallerinin ve denizcilerin anlattığı tüm hazine hikayelerinin ne kadar doğru olduğunu anladı. Merhametsiz İspanyol denizci ya da şimdinin Tanrı Kralı, aklındaki planı iyice kurguladı ve yanına yerlileri alıp Aztek hükümdarlığına doğru yola koyuldu. Tüylü yılan Aztekleri affetmek üzere gökten yere mi inmişti? Hayır, bu o değildi. Bu Hernán Cortés'ti. Onun medeniyetle bir ilgisi yoktu. Onun gözü daha çok şan, şöhret ve Azteklerin sahip olduğu zenginlikteydi. Montezuma, Cortés ve adamlarına şehrin tüm olanaklarını önlerine serercesine boyun eğdi. Halk, tanrılarının yaptığı beklenmedik ziyaretten ötürü kendilerini affettiğini düşünüp onur duymuştu. Cortes, tabancasını dahi ateşlemeden koskoca imparatorluğu fethetmiş, ardından hiç vakit kaybetmeden Aztek halkına saldırıya geçip büyük bir kıyma neden olmuştu. Bir süre sonra Cortes, asker ve kaşif şapkasını çıkarıp devlet adamlığı şapkasını taktı. İspanya valisi olup yepyeni şehirler inşa ederek kıtanın kaderini değiştirdi. Bugün bütün bunlar yaşanmasaydı ve Aztekler varlıklarını devam ettirseydi, başta Amerika kıtası olmak üzere nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk? Peki Hernán Cortés'in hikayesi nasıl bitti? Yeni dünyadaki başarılarına karşın İspanya için tehdit olabileceği düşüncesiyle gözden düştü. Bütün yetkileri elinden alındı. 1547'de yalnız ve mutsuz bir adam olarak öldü. Kaşif olarak başladığı hayatı sefalet içinde ölmüş bir fatih olarak son buldu.
İmparator Zaudi, kahinlerden ülkesi için bir kehanette bulunmalarını istedi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Milattan sonra 1. yüzyılda yapılan bir kehanetin yüzlerce yıl sonra başka bir kehanetle çakışacağını kim bilebilirdi ki? Aztekler büyük ama çok büyük bir hata yaparak gözlerini şan, şöhret, zenginlik hırsı bürümüş olan bir insana şehrin kapılarını açmışlardı. İşte o an, tarihin acımasızca değiştiği o an. Dünyanın kaderi yeni baştan yazılacak. Bu elimde görmüş olduğunuz şeyi hatırladınız mı? Unutmayın. Yüce kainatta her şey birbirine bağlıdır. Ve en ufak etki tahmin edilemeyen kocaman tepkilere neden olacaktır.